21. Lem'a isimli kitabından 2. Düstur ve devam eden bölümleri, İhlas hakkında olan bu bölümleri mütalaa edeceğiz. Efendim, içinde bulunduğumuz dünyada insan olarak dünyevi meselelerde özellikle imani manevi ve hizmet meselelerinde din için çalışma, gayret etme, bir takım faaliyetleri gösterirken muhtaç olduğumuz kuvvet, ulaşmak istediğimiz hedefe bizi ulaştıracak kısa bir yol ve en safi bir hakikat olarak takdim edilen ihlas sırrını kazanmak ve muhafaza etmek. Bunu kazanmak ve muhafaza etmek için bir takım düsturlar bize burada tavsiye ediliyor, bir takım düsturlar anlatılıyordu. 21. lemadaki 1. düsturda amelinizde rıza ilahi olmalı. Yani insanlar şu dünyada bir işi yaparken, biz bir şey yaparken yaptığımız faaliyette nihai maksat ve hedef mutlaka Allah'ın rızası olmalı. İşte o razı olursa, Allah'ın rızasına uygun o vasıfları, o özellikleri eğer davranışımız, eğer sözümüz, eğer hareketimiz taşıyorsa, Allah'ın razı olacağı özellikleri taşıyorsa, hikmeti iktiza ederse kullar da razı olur, insanlar da razı olur ve onlar da bizden memnun olabilirler diğer varlıklarda. Diğer bir düsturda ihlası, o manevi kuvvet hükmünde olan ihlası kazandıracak ve muhafaza ettirecek olan bir diğer bize tavsiye edilen, anlatılan bir prensip, bir düstur var ki o da bir eğer takım ruhu dediğimiz, ekip ruhu dediğimiz bir birlikte olduğumuz, beraber hareket ettiğimiz kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, birbirimizle olan o fertler nasıl birbirimizle davranacağız? Bu hususta kardeşler kendi arasında birbirini tenkit etmemeli. Aynı takımın oyuncuları, aynı ekibin fertleri, ki dünyevi işlerde de bu böyle, bugün muvaffakiyet iyi bir takım oyununda, iyi bir ekip ruhunda saklıdır diye bütün profesyonel bugün pazarlamada, yönetimde, katılımcılığı, aynı kulvarda koşan insanların birbirleriyle olan münasebetlerinin nasıl düzenlenerek daha başarılı nasıl olacağının birçok prensipleri anlatılıyor artık. Bunun seminerleri yapılıyor bugün. Ha, burada da özellikle Kur'an hizmetinde çalışan, Kur'an'a, dine, İslamiyet'e hizmet etme noktasında, onu anlama, anlatma gibi hususlarda bulunan, bu görevlerde bulunan insanların birbirlerini tenkit etmemeleri, zira müminlerin, inananların, ki hadis-i şeriflerde de var, bir vücudun azaları gibi olduğu, aynı vücudun azalarının birbirini tenkit etmediği, etmesinin normal olmadığı, yani ki çok net misalleri var burada, yani bir eli diğer eline rekabet etmez diyor yani. Kalp ruhun ayıbını görmez diyor. Bunları da geçtiğimiz haftaki sohbetimizde özetlemiştik. Hülasa ikinci düsturda biz kaldığımız noktadan devam edecek olursak, burada Kur'an hizmetinde bulunan insanlar, kardeşler, inananlar birbirlerini tenkit etmeyecek. Birbirinin üzerinde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmeyecek demişti. Ve gıpta damarı tahrik olursa ihlas sırrı kırılır ve elde edilmesi gereken güzel sonuçlar kaçırılabilir. Elde etmek için insanların birbirine aman onun dediğini o değil de ben yapsaydım gibi Allah'ın rızasını aşan, sen ben noktasına insanları getiren, onu o duyguları tahrik edecek davranışlardan, hallerden uzak durulması gerektiği bundan önceki bölümlerde vurgulanmıştı. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, işte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları diye bir hitapla başlıyor bu bölüm. Yani Kur'an'ın hizmetkarları. Ben burada bir cümleyle, aslında bir hitap cümlesi, devam edilmesi lazım ama yani Bediüzzaman ne yapmak istiyor, bu kitapta neyi anlatmak istiyor diye bir soruyla bu hitabı açacak olursak, Bediüzzaman Kur'an'a hizmetkar olmayı esas almış, Kur'an'a hizmetkarlığı esas alan talebelerine de bir hitapta bulunuyor. Yani ihlası nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl muhafaza edebilirsiniz? Nelere dikkat etmek lazım? Bunu böyle bir hitapla: ey Kur'an hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darusselam'a ümmeti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası kazanmakla tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet Kenan Hocam, şimdi burada bir hitaptan sonra üç tane cümle benim dikkatimi çekiyor. Bir, insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azası olma. Bir bunu birazcık açmamız lazım. İkinci cümlede de hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrika. Yani sizler ve bizler dediği bu Kur'an'a hizmetkarlığı, Kur'an'a hizmet etmeyi, anlamayı ve anlatmayı hayatının büyük bir gayesi olarak gören insanlar nasıl davranmalı sorusunun izahında ben bu üç cümleyi görüyorum. Birincisinde bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevi. İkinci cümlede hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz diyor. Ve üçüncüde de sahili selamet olan Darusselam'a ümmeti Muhammediye'yi çıkaran gemideki hademeleriz. Bu hedefler nelerdir? Yani ve bizim oradaki görevimiz nasıldır? Hedefleri burada insan-ı kamil, fabrikanın çarkları ve Darusselam'a ulaştıracak gemide hademe olma vasıfları nazara veriliyor.
Evet. Şimdi az önce dediniz ki Müslümanları Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak kendisine kitap edilmiş Müslümanları ilgilendiriyor bu mesele. Kur'an hizmetkarı, çünkü Kur'an-ı Kerim'e hizmetçi olan insanları ilgilendiriyor. Doğrudur. Yani bu perspektife baktığımız zaman gayesi, hedefi ya da kaygısı Kur'an olan, İslam olan herkesin temel prensipleri bunlar. Önce bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e inanan bir insan yaptığı her türlü hareketi Allah rızası için yapmalı. Yani neticesi hep oraya çıkmalı. Bütün hayatındaki tüm hareketleri, davranışları hepsi Cenab-ı Hakk'a isnat edilmeli, oraya dayanmalı. Onun rızasını kazanma yolunda olmalı her şey.
Evet.
Şimdi bu birinci prensipti. İkinci prensip, bu yolda olurken de ben üstünüm, ben sana göre, size göre, bir başkalarına göre daha üstünüm dediğin zaman bir takım fazilet yönlerini, üstün yönlerini başkalarına anlatırsan başkasının da işte o kıskançlık tarafını, gıptat tarafını, damarlarını tahrik etmiş olursun ki o tahribat açar onda. Yani senin yanındaki aynı kulvarda koştuğun, aynı Kur'an-ı Kerim'in çizgisinde gittiğin, Kur'an hizmetinde bulunan diğer arkadaşlarınla beraber sütüşmeye doğru gider. Mesela sende belki iyi niyetin vardır, Allah rızası için yaparsın da kendini üstün gösterdiğin zaman bu defa karşıdaki insan şöyle der. Yani o sizin az önceki söylediğiniz ekip ruhunu bozar. Şöyle der. Yani ben ondan daha fazla yapmalıyım, gayret edeyim, daha fazla çalışayım, ondan daha fazlasını elde edeyim. Halbuki birinci prensip neydi? Her şey Allah için olacaktı. Fakat bu prensip bozuldu, dedi ki ben ondan daha fazlasını yapacağım dedi. Rekabet duyguları başladı. Onun yerini alma duyguları başladı. Keşke onun yerinde ben olsam duygusu birçok tahrip yollarını, kapılarını açar. Halbuki ekipte ben senin yerine olma değil. Herkes, ekibin içerisinde bulunan herkes kendi alanıyla meşgul olur. Kendi alanında uzmanlaşır ve ilerler. Yani tutup da bir kol ben keşke gözün yerinde olayım demez. bir göz keşke ben kolun yerinde olayım demez. Hatta bir göz diğer bir göze içinde rekabete girmez. Bir kulak diğer kulağın için, kulakla rekabete girmez.
Yani herkes kendisi olur, kendi yerinde uzmanlaşır.
Kendi yerinde uzmanlaşır, kendi yerinde dikkat eder, vazifelerini yapar. Şimdi Allah rızası için olduğunda bu böyledir. Ama ben senden daha üstünüm, ben önemli bir konumdayım derse, bu defa arada rekabet duygusu başlar ki, mesela bir bedende böyle bir şey düşünülemez. Bir beden ekip ruhuyla çalışmaya en güzel misaldir. Ki burada o geçen hafta üzerinde durduk. Şimdi demek kaygısı İslamiyet Kur'an olan ve Kur'an-ı Kerim'i kendisine bir kitap olarak kabul eden, Müslüman olan, mümin olan yani insanı ilgilendiren temel prensiplerdir bunlar. Şimdi burada diyor ki Risale-i Nur şakirtleri diyor. Risale-i Nur talebeleri. Yani Risale-i Nur'u okuyan, istifade eden, Risale-i Nur'un içindeki o Kur'an'ın hakikatlerini anlamaya çalışan.
Evet.
Yani gaye burada Kur'an'ı anlamak. Yoksa Risale-i Nur'u anlamak değil. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan insanlar ve aynı meslekte çünkü aşağı yukarı aynı kulvarda gidiyoruz. Kim başkaları var? Başka insanlar da var. Kur'an'ın hizmetkarları, başka hizmetkarlar da var. Ha sizler ve bizler, yani Risale-i Nur'u içindeki Kur'an hakikatlerini anlamaya çalışan insanlar ve diğer dünyada, İslam dünyasında bulunan, sadece Türkiye değil, İslam dünyasında bulunan diğer Kur'an-ı Kerim'in hizmetkarları. Şimdi bir bedenden bahsetti ya, öyle bir insan, öyle bir beden ki insanı kamil diyor. Yani mükemmel bir insan, eksiği gidiği olmayan bir insanlığın, insanın şahsı manevi olan bu insanın azalarıyız, birer organlarıyız bizler. O nedir? İnsanı kamil manası daki olan şahsı manevi İslamiyet'in ta kendisidir. Ve her bir Müslüman bu İslam bünyesinde birer organdır, birer organ gibi çalışır. Her bir insan. Böyle bir mükemmel bir bedeni düşünün, tarif edin. Ondan sonra bu insanı kamil denilen, içinde eksiği gidiği olmayan İslamiyettir. Eğrisi yoktur. Çünkü Allah tarafından Kur'an-ı Kerim de teyit edilmiştir. İslamiyet odur. Kur'an'la bütün hakikatler beyan edilmiştir. Allah haşa ve kella insan gibi hata işlemez, hatadan münezzehtir. O halde Kur'an-ı Kerim doğrudur.
Yani burada
Kur'an-ı Kerim'den çıkan,
evet,
ve onun Resulü olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden çıkan bir mükemmel insanlık var. İnsan var, insan. Bunu bir insan olarak düşün. İşte her bir Müslüman bu mükemmel insanın birer organı gibidirler. Organı gibidirler ve her bir organa ne görev düşüyorsa onu yapması lazım. Mesela organda beyin olur, organda işte göz olur, organda kulak olur, organda dil olur, organda işte kalp olur. Bu organlar, her birisi insan, mesela bu organ içinde bir tüy bile olabilirsin. Soğuk aldığında hani tüylerin diken diken oldu derse uyarı görevi yaparsın. Yani bunun gibi insanın vücudunda birer sizler ve bizlerdir.
Evet. Şimdi burada insan-ı kamil, evet, İslamiyettir dedi.
İslamiyet.
Evet. İnsan-ı kamil burada ifade eden cümlede İslamiyettir.
Tabii.
Yani bunu şunu
İslamiyet'in şahsı manevisini oluşturan bugünkü Müslümanlardır.
Evet. Mesela evet, Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğu zaman, hı hı, hadis-i şerifte geçiyor. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı dediğimiz zaman biz, yani Kur'an'ı Peygamberimizle mi tarif etmiş oluyoruz? Ya da Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yani Kur'an'ı canlı bir hale getirince Peygamberimiz. Evet. Yani Peygamberimizin bunun kaynağı nedir? Bunun nedir bunlar? Yazılı, bunun metni kaynağı nedir diye Kur'an. Yani birbirini bütünleyen şey yani. Burada da yani insan-ı kamil
İslamiyet işte.
İslamiyettir.
Kur'an ve sünnetten çıkmış olan bütün bu İslamiyet'in, evet, tamamıdır. Kur'an ve sünneti biz İslamiyet olarak alırsak temelde, o zaman işte ona uygun hareket eden her bir fert de o şahsı manevi oluşturuyor. Manevi bir şahsı oluşturuyor. İslam toplumunu, İslam cemaatini oluşturuyor. Biz işte böyle bir şahsı manevi denilen bu İslam toplumunun birer organlarıyız, birer azalarıyız yani. Şimdi Müslümanlar olmazsa yeryüzünde İslamiyet'e mensup olanlar, tabi olanlar olmazsa İslamiyet'ten söz edilir mi? Sadece kitapta kalmış olur. Şahsı manevi oluşmaz. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'de ona uygun hareket eden insanların bir araya gelmesinden şahs-ı manevi denilen, manevi şahıs. Şahs-ı manevi odur. Manevi şahıs, fert meydana geliyor. İşte o da İslam denildiği zaman bütün Müslümanların her bir ferdinin bulunduğu bir camiadır ki o camianın işte bizler birer ferdiyiz. Yani ben, sen, o, bütün Müslümanlar. Yani burada ayrım yok. Ben Müslümanım diyen ve İslamiyetini itiraf etmiş olan herkes bunun bir üyesidir. Kaygısı eğer Kur'an'sa bunun, kaygısı İslamiyetse işte, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ise buradaki prensipler hep onları bağlar. Şimdi burada diyor ki ağza var İslam'ın, böyle organlarıyız. Mesela bu şahs-ı manevinin içinde beyin vardır, bir insansa bu, beyin vardır, en azından beyin kadrosu vardır, kadroları vardır. Ondan sonra bu şahs-ı manevi, manevi şahıs dediğimiz, kişi dediğimiz, o İslam toplumunun tamamını şey yapıyorsunuz, onun içinde göz kulak hükmünde olan kesimler vardır.
El ayak hükmünde,
el ayak hükmünde olanları vardır. Yani uzuvlar vardır. Yani şimdi İslamiyet'e hizmet etmiş olan herkes o ne hangi noktada görev almışsa ya da kendisini hangi noktada görevli hissediyorsa. Yani ben işte burada ne bileyim elin yaptığını yapmak istiyorum. Tamam yapsın elin yaptığını. Hani diyorum ya vücutta bir tüy bile olabilirsin. Yani en azından üşüdüğü zaman ne yaparsın? Vücudu uyarı görevini yaparsın. Ondan sonra tüylerim diken diken oldu dediği zaman da vücut görevini yapar. Der ki hemen üzerine bir şey alır giyinir. Yani bir fert olarak yanlış yere gidiyoruz arkadaşlar diyerek bir başkalarını uyarabilir. Böyle bir şey de yapabilir en azından. İşte vücuttaki organlara hangi görevler farklı farklı yükleniyorsa ve birbiriyle vücuttaki o organlar rekabet içinde değilse,
evet,
birbirleriyle çatışma içinde değillerse İslam toplumu olarak da öyle olmamız gerekir. Ama bunu tabii biz ekibe doğru indirmemiz lazım. Hem böyle daha küçük limitlerde düşünmemiz lazım. Yani bizler 3-5 kişi bir araya geldik. Öyle olduk. 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi bir araya geldik. Biz bir şey yapmak istiyoruz diyoruz. Koskoca o şahs-ı manevinin 3 kişilik, 5 kişilik bir ferdi bir şey olmak istiyor. Bir şey yapmak istiyoruz diyoruz. Yani bu bedende bir parmak görevi yapmak istiyoruz deyip bir göreve de atanmış olabilir. Ha o da bir ekip ruhu, kendi içinde bir ekip ruhu olması lazım.
Diğer parmaklarla çatışması gerekmez.
Gerekmez.
Evet.
Evet. Yani burada bir de şeye uzandığı zaman bir de uzanması lazım.
Vücudun azası olmak, insan-ı kamil işte İslamiyet'in bir vücut, onun uzuvları olma noktasında yani çok şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu. O vücuttan bir sakal-ı şerif. Kutsi bir mana veriyor. Bugün ziyaret ediliyor.
Tabii.
Ya da bir hırka-i şerif. O vücuda elbise olmuş. Gidiyoruz işte İstanbul'da hırka-i şerif ziyaret ediliyor. Onu salatü selama vesile olduğu için böyle bir o vücuda ait bir uzuv, bir biraz önce söylediniz de bir kıl parçası olma, bir sakal olma, bir şey olma, ayağının izi, evet, izinin tozu insanlar için bir şey olmuş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habibullah, Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi olmuş. Ve bir hakkın, kainatın kendisiyle iftihar ettiği bir şahsiyet. Ona bir uzuv olma ne kadar şerefli bir şey ki insanlar onun uzuvunu, onun bir parçasını görmekle yarışıyorlar ya da orada bir şey alıyorlar. Şimdi İslamiyet ve Kur'an nasıl bir vücut gibi onun azası oluyoruz yani. Kutsi Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği bir hakikatler manzumesi. İnanıyoruz ve onun bir uzuvu oluyoruz. O zaman bir mümin ne kadar kıymetli. Yani Peygamberimizin bir yani sakal-ı şeriften buraya yani bir vücudun kıymetli azası olma. Biz de bugün yeryüzünde son kitap olan Kur'an, son peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve hakikaten bugün yani dost ve düşmanın dediği zaman diğer risalelerde ifade ettiği dost ve düşmanın ittifakıyla yani Kur'an-ı Kerim'in misli getirilememiş ya da bir hakikatinin aksi söylenememiş. Böyle bir manevi vücudun, İslamiyet insanı kamil hükmünde olan o vücudun bir azası olma, o uzuvların birbirleriyle çatışmaması hakikati gerçekten zihnimizde kökleşmesi, yer etmesi gereken çok ciddi bir anlatım bu.
Evet. Şimdi o şahs-ı manevi dedi, manevi şahıs, manevi kişi, yani İslam dünyasının tamamı bir fert olarak düşünürsek, yani bir kişi olarak düşünürsek,
evet,
ama mükemmeldir. Hepsinin bir araya gelmesine insanların, Müslümanların mükemmel bir şahıs, bir kişilik meydana geliyor. Şimdi bunun bir ferdinin orada aykırı hareket etmesi aslında o bünyeye zarardır. Hangi konumda olursa olsun bünyeye zarardır. O ağza hastalandığı zaman, maddi manevi hastalığa tutulduğu zaman diğer bütün işte vücuttaki azalar da etkileniyor. Şimdi bu bu bir nokta. Yani evet. Biz böyle bir manevi şahsın birer üyesiyiz, birer azasıyız, organıyız yani. Ve hayat-ı ebediye içinde şimdi burada tamam konumuzu belirledik. Böyle bir manevi şahsın birer organıyız. Kimimiz kol, kimimiz bacak, kimimiz işte o vücutta küçük bir organız. Ama bir görevimiz var. Şu İslam bünyesi içerisinde.
Evet.
İslam bedeni içerisinde bir görevimiz var. Şimdi hedef var. Nedir? Hayat-ı ebedi içindeki saadet-i ebediye netice veren bir faktörün çaktır hükmündeyiz. Yani aslında burada bir şahıstan bahsetti. Çünkü önceden iki tane misal vardı. Geçen hafta üzerinde durduğumuz bir misaldi bu.
Evet.
Yani birisi insan bedeniydi. Yani göz diğer közleri şey yapmaz. Gözün ayıbını görmez. Kalp ruhun ayıbını görmez. Göz göze itiraz etmez vesaire. O bir bedenden örnek vermişti. İkincisi de bir fabrikadan örnek
fabrikanın çarkları.
Çarkları. Ama bu fabrikanın çarkları bir insanlığı dönüyor ama bir gemi gibi. Geminin makine dairesi gibi. O çarklar dönüyor. Her bir çarkın bir görevi var. O nedir? Bir gemiyi hareket ettiriyor, bir yere sevk ediyor. Bu gemi nereye gidiyor? Bu İslam dünyasındaki, bu insanlık gemisi nereye gidiyor? Ha, o da diyor ki, işte hayat-ı ebediye içindeki ebedi hayat, yani ahiret hayatı içindeki ebedi saadeti sonuç verecek olan bir fabrikanın çarkları. Böyle bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz bizler. Ve sahili selamet olan Darüsselam'a ümmeti Muhammed'i çıkaran bir sefine-i Rabbani'de çalışan Adem'e deriz. Ha, böyle bir fabrikanın çarkları, böyle de bir gemi düşünün ki bu gemi bizi sahili selamete çıkartıyor. Yani neticede içinde keder olmayan, içinde üzüntü olmayan, ebedi saadet olan bir Darüsselam denilen selam ülkesi, saadetler ülkesine bu gemi gidiyor, oraya gidiyor. Oraya çıkan, bizi çıkaracak olan geminin, bu İslam gemisinin birer hademeleriz, içinde hizmetçileriyiz bizler. Yani kaygısı İslamiyet, Kur'an olan her insan bu geminin içerisinde birer hademe gidilir.
Yani hem bir çarkız hizmetçi, hem de hademeyiz.
Hem çarkız,
ya sadece hademeyiz. Şuursuz bir çark değiliz. Aynı zamanda
hademeyiz.
Bir görevimiz var. Hademeyiz.
Hademe hizmet ediyoruz.
Evet.
Bir çark da, şuurlu bir çark düşünün. Öyle bir çarkız biz işte. Yani öyle bir dişliyiz. Çark derken o. Öyle bir dişliyiz yani.
Evet.
Şimdi burada konum belli. Yani İslam dünyasını, her bir ferdini bir araya getirdiğiniz zaman bir şahıs oluşuyor. O da İslam. İslamiyet. Bu İslamiyet, İslamiyetin içerisinde bulunan her bir fert, Müslüman olan her bir fert, ha bir fabrikanın çarkları gibi uyumlu çalışması lazım.
Evet.
Bir geminin makine dairesindeki o motorları gibi uyumlu çalışması lazım. Çünkü uyumlu çalışırsa gemi hareket edecek, bu ümmeti Muhammed'i, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini nereye çıkaracak?
Saadet,
saadet, ebedi saadet, Darüsselam'a, o cennete, o saadet diyarına çıkartacak. Ümmet-i Muhammediye derken onun üzerinde de bir iki kelimeyle durmak lazım. Ümmet-i Muhammediye, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlar Peygamberimizin ümmetidir. Onun dışındakiler işte başka ümmetlerdir. Dememek lazım çünkü Peygamberimiz bütün insanlığa gelmiş olan bir peygamberdir. Onun ümmeti ikiye ayrılır. Birisi onun getirdiği o hidayeti, Kur'an'ı Kur'an'a inanan insanlardır. Bunlar onun yine ümmetidir ama bunlar onun ümmeti içerisinde olan insanlardır. Diğerleri de onun ümmetidir. Henüz İslamiyet'i kabul etmemiş, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmemiş ümmetleridir onun. Ahir zaman peygamberi, bundan sonra peygamberi ise Aleyhisselatü Vesselam ki öyledir. Ve bundan sonra da peygamber gelmeyecekse bütün insanlık onun ümmetidir. İnananları var, inanmayanları var. O halde şu ümmeti sahili selamete çıkaran gemiden bize birer hizmetçiysek, o halde onun içerisinde bulunan inananlar tamam, birer hizmetçi. Ama inanmayan insanlara bu mesajı taşıması lazım. O ümmeti işte, o ümmeti o geminin içine almaya çalışması gerekiyor.
Evet.
Ve o şekilde o Darüsselam'a doğru, yani cennete doğru o yolculuğumuzda rahat ederek gidelim. O yolculuğumuzda file vermeden gidelim. Ulaşalım evet. Neticeye. Evet, burada tabii bu üç nokta var. Tabii üç noktanın sonunda da şöyle bir prensip geliyor. Diyor ki elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi, manevi kuvveti. Ama burada söylediği şey dört fert. Fert, kişi. Bir, iki, üç, dört. Dört kişiden bahsediyor. Yani biz az önce koskoca bir alem-i İslam'dan bahsettik ama şimdi burada bir dişliden, belki bir fabrikanın içindeki bir dişliden ya da üstü olarak düşünecek olursak bir organından bahsediyor burada. Bir hücresinden belki. Ama dört kişiden oluşan bir hücre. Bir o şeyden. Bir organ. Mesela vücutta ne kadar? 100 trilyon hücre var. Değil mi? İslam dünyasında 1 milyar 200 milyon Müslüman var. Her birisi vücuttaki o hücreler gibi görevi var. Şimdi burada dört tane fert bir araya gelmiş, bir şey oluşturmuş. Bir organ, bir dişli, bir şey oluşturmuş. Ve bunlar diyor, eğer kuvveti maneviyi temin eden ama nasıl bir kuvvet? Dört fertten 1111. Şimdi üç tane böyle, 1, 2, 3, 4 tane çizgi çizdiğiniz zaman 1111 yapar. Yan yana geldiğinde. Tek başına olduğu zaman 1'dir bunların, bu rakamlar. Ama yan yana yazıldığında 1111'dir. İşte matematiksel olarak 1111 manevi kuvveti temin eden ihlası, ihlasın sırrını kazanmakla tesanüt, yani birbirine dayanma tesanüdü ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz diyor. Yani biz dört kişi isek 1111 kuvvetini alacak bir şey işbirliği yapılması gerekiyor. Dört kişi isek. Ve hakiki bir birleşmeye biz bu noktada muhtaç oluyoruz yani. Niye muhtacız? Çünkü o güce gerçekten ihtiyaç var. Çünkü karşıda çok potansiyel Müslümanlar var da Peygamberimizin ümmeti, onlara halen daha bu hakikatler, bu güzellikler ulaştırılamamış. İşte bizler o 1110 bir kuvvetinde ulaştırmamız gerekiyor.
Yani 4'ün 1111 olma ihtimali ya da onun o gücünü temin eden şey tesanüt ve ittihat.
İttihattır. Evet.
4 kişinin kendi arasındaki dayanışması, yardım,
omuz omuza
kardeşliği, omuz omuza vermesidir. O zaman o 4 kişi 1111 olur.
Olur, evet.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, Nur Penceresi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an'a hizmetkar olan ehli iman, Müslümanların, müminlerin, Kur'an talebelerinin bir vücudun azaları olduğu hakikati ve bu vücutta eğer insanı kamil manasındaki İslamiyet vücudunun azalarıysa eğer inanan kişi, İşte orada birbirini tenkit etme, birbiriyle didişme olmaz. O vücudun uzuvlarına o yakışmaz. Onun için böyle bir vücudun azası olduğumuz bize hatırlatılarak azıcık kuvvetten çok büyük kuvvetler elde etme. 4 kişiden 1111 kişilik bir gücü elde etmenin sırrının o vücudun azaları olan her bir inanan kişinin yanındaki diğer inananlarla, Müslümanlarla kardeşane, tesanüt ve dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bu şuur ile hareket etmesi, davranması, faaliyetlerini göstermesi gerektiği bir üst paragrafta anlatıldı. Şimdi bu birkaç misalle daha izah ediliyor.
Takviye ediliyor, mesela güçlendiriliyor.
Güçlendiriliyor. Üç elif iddiat etmezse, üç kıymeti var. Sırrı adediyet ile iddiat etse, 111 kıymet alır.
Burada tabii üç elif iddiat etmezse diyor, üç elif birleşmezse, omuz omuza vermezse, üç kıymeti var diyor. Elif dediği burada, biliyorsunuz Arap alfabesinin ilk harfi eliftir.
Bir çizgi.
Bir çizgidir böyle. Bizim bir rakamıdır yani. Bir rakamı gibi bir çizgi. Eğer diyor bunlar diyor birbiriyle birleşmezlerse, ayrı ayrı olursa bir, bir, bir diye o kadar. Üç tane bir olmuş olur. Yani evet. Ayrı ayrı üç
ya
tane.
Ya da üç olur.
Yani,
ya da üç olur.
Ya da işte bir, bir ayrı ayrı evet. Sayarsan üç olur. Ama aynı çizgi üzerine yan yana yazarsan bunları 111 olur. Değil mi? 111 olur. Şimdi 111 matematik olarak, matematiksel olarak 111 kuvvetinde olmuş olur. Şimdi bu gerçekten öyle. Matematiksel olarak eğer birleşirlerse bunlar bu kıymeti alıyorlar. Matematiksel olarak. Baktığınızda bu matematiksel olarak baktığınızda böyle olduğu gibi gerçek hayata da baktığınızda bu matematikseli 3 tane elif diyor. 3 kişi var. Aynen elif gibi işte. Bir çizgidir insanlarda. 3 tane elif. Tüm kabiliyetleriyle beraber. Bunlar omuz omuza verirlerse bunlar gerçekten ayrı ayrı iken birer kıymeti varsa bir araya geldiklerinde 111 kıymetinde oluyor. Ve 111 kıymet ve kuvvet. Yani kıymet ve kuvvet. Çünkü birbirleriyle baktıkları zaman, birbirleriyle efendime söyleyeyim, birleştikleri zaman, birbirlerinin istatlarından, kabiliyetlerinden yararlandıkları zaman o kadar kuvvetli ve kıymetli oluyor. Üç kişi. Üç kişi böyledir.
Evet.
Şimdi burada bir misal daha veriyor. Mesela diyor, 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymetinde var. Şimdi burada bir 4 kişi bir araya gelmiş. 4 kişi de başka bir yerde bir araya gelmiş. Yine 4 kişi başka bir yerde. 4 tane 4 ayrı ayrı çalışıyorlar. Kaç kişi olur? 16 kişi olur. 4, 4, 16. Yani 4, 4, 4, 4, 16. Şimdi bu 4 kişi 4 kişi diye 4 tane grup varsa, bunlar eğer gruplarsa, grupları birleştirmişlerse, o zaman fevkalade güçlü olurlar. Yani mesela bakıyorsunuz ki dünyada tekelleşmeler var, değil mi? Gruplar bir araya, küçük küçük işte şirketler bir araya geliyor, büyük işte grup oluşturuyorlar. Şirketler grubu oluşturuyorlar. Ve o şirketler grubu holdinglere gidiyor. Holding olduğu zaman bu defa küçük bir şirketteyken yapamadığı şeyleri daha büyük çaplı yapıyor ve dünya çapında yapıyor. Güç birliği meydana geliyor. Aynen insanlar böyledir işte aslında. Yani her bir insan müstakil kaldığı zaman, fert kaldığı zaman bir kıymetinde var canım. Yani bir şirket kadar güçlüdür yani bir insan. Hani öyle diyelim. Kıyaslıca olursak. Ama bunlar birleştiği zaman, hepsi bir araya geldiği zaman büyük bir güç oluyor. Ama gerçek birleşme olacak yani. Hani işte biz isimde birleşiyoruz denilirse bu olmaz. Gerçek bir birleşme.
Yani onu şunu iddiadı ne diyor? Sırrı uhuvvet ve iddiadı maksat.
Ha, şimdi o gerçek birleşme derken evet 3 tane nokta var burada. Birincisi şu. Sırrı uhuvvet olacak. Yani tam bir kardeşçesine. Kardeşliğin tüm prensipleri içinde var. Ki o prensip bir aşağıki paragrafta açıklanacak. Vaktimiz olacak herhalde onu açıklamaya. Bir aşağıki paragrafta açıklanacak ki o uhuvvetin sırrı nedir? Yani temel sırrı nedir? Özellikle mesela Bediüzzaman Hazretleri şeyde uhuvvet risalesi diye yani kardeşliğin bir risalesini bir kitabını yazıyor. Kardeşlik nasıl olmalı dedi. Ama aşağıdaki prensipte o gelecek. Bir de ittihad-ı maksat var. Yani maksat, gaye, hedefte birleşme. Aynı hedefte birleşiyor. Yani birimizin hedefi farklı, diğerinin hedefi farklı, ötekinin daha bir farklı. Eğer böyle hedef sapması olursa o grupta bir birlik olmaz.
Halbuki bu hedefleri de bir üst paragrafta verdi.
Yani,
Darüsselam'a.
Ha, hedefte orada o var. Ana hedef evet. Daha milleti...
Oraya ulaştıran ümmeti evet. O sahil selamete evet. Çıkarma hedef o.
Hedef o. Hepimiz o hedefe matuf olarak farklı farklı işlerde çalışıyoruz.
Evet.
İttihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife diyor. Yani vazifede bir de ittifak edeceksin, birleşeceksin. Vazife birliği olacak. Görev birliği. Görev birliği yani her birisi bu futbolda falan çok oluyor. Yani birbirine paslaşa gidiyorlar. Ayağıma benim top geçti. Tamam ben artık tek başıma gol atayım demez.
Evet.
Öyle denilirse zaten ekip ruhu yoktur orada. Zaten öyle hareket eden takımlar da mağlup durumdadır yani. Hiç kendini bile ispat edemezler. İşte bu noktada yani bir takım gibi bir saha oyunu gibi, eğer bunu bir düşünecek olursak, aynı şekilde burada ittifakı vazife diyor. Hedefte bir hedef belirlenmiş. Karşı taraftaki kale. İşte o hedefe gideceksin. Buradaki belirlenen hedefte bütün bu ümmeti, yani ahir zaman ümmetini, ümmeti de bahsettik biz. İnananlar var, inanmayanlar var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti içerisinde. Bütün bunların tamamını o geminin içine alabilmek ve ondan sonra insanları o cennete doğru sevk edebilmektir. Mümkün olduğu kadar cehennemden insan kurtarmaktır. İnsanları bilakis aman oraya gitmesin diye gayret sarf etmek. Bunun için vazifemiz var. Her birimizin ayrı ayrı vazifesi var. Ben Müslümanım diyen, Hazreti Muhammed ümmetiyim diyen, Kur'an'a inanıyorum diyen herkes, işte yani kaygısı o olan herkes burada bir hizmetçi ve bu maksatla gidiyorsun. Bu maksata hizmet ediyorsun ve farklı işlerde bulunsan bile evet bir vazife birliği içerisindesin. Şimdi çok geniş tuttuğun zaman meseleyi, benim kendi görevim ne olacak diye kaçırırsın burada. Kendi görevim ne olacak? Burada üç tane eliften bahsediliyor. Yani üç tane birden bahsediliyor. Üç fertten, üç kişiden bahsediliyor. Dört kişi, yani dörder kişi gruplardan bahsediliyor. 16 kıymetinde ve kuvvetindedir diyor. Şimdi ayrı ayrı olursa. Peki, yani dört ayrı ekip gerçekten de o rakam matematiksel olarak yan yana yazılsa 4444. Kuvvetinde ve kıymetinde olur. Buna delil mi istersin? Tarih buna şahittir. Şahitlerle doludur tarih. Delillerle doludur.
Tarihi vakalar çok.
Çok. Yani tarihi vakalar o kadar çok ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına çıkmıştı. Hemen ilk inanan Hazreti Hatice Validemiz. Eşi. Hemen azatlı kölesi, azat ettiği kölesi. Köle değil artık o. Hür. Ondan sonra Zeyd radıyallahu anh. Ondan sonra Hazreti Ali. Bir bakıyorsun bir avuç insan canım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oluncaya kadar daha 40 kişiye vasıl oldu. Yeni vasıl oluyor. 40 kişiye ulaşıyor. Böyle böyle insanlar. Ama öyle bir güç birliği yapıyorlar ki omuz omuza veriyorlar ki. Ha o işte 40 kişi dediğin o insanlar var ya. O insanlar şu gün 1 milyar 300 milyon 200 milyon diye adetler istatistiki olarak verilen şu kadar insan. Ve bu kadar insan da yani en az 350 bin mensubu olan bu insanlar 1400 senedir böyle gelmişler. Hem de dünyada diğer insanlara örnek olmuşlar. Yönetici durumda doğmuşlar. 1400 senedir dünyayı yöneten Müslümanlar olmuş. Şu son asırda işte olamamışlar. İnsanlara örnek olamamışlar. Önüne düşememişler. O Darüsselam'a getirecek o gemi biraz karaya oturmuş beklemede. Ama buna rağmen ben o şey olarak yani siyasi manada düşünmüyorum. Ama her bir fert de yine siyasi manada değil de böyle bir şahsiz manevi manasında. Manevi şahsın birer organları manasında düşünecek olursak işte bu beden yine de görevini yapıyor. Ve Müslümanlar gene de görevini yapıyor. O insanları saadete ulaştırmak için gene de görevini yapıyor. Şimdi biz burada bir hademeyiz. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Dört tane de yan tarafında grup var. Biz ne yapıyoruz burada? Bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İnsanlara Kur'an-ı Kerim'in içinde bak şöyle şöyle hakikat var diyor. Öğreniyoruz. Kendi aramızda onu yaşıyoruz. Dört kişi olarak. Ondan sonra insanlara bunu ama en güzel yoldan. Kafasına balyoz gibi vurur gibi değil. Anlatmaya çalışıyoruz. Öyle bir yollar şey yapıyoruz ki deniyoruz ki bir başkası insanlara bu güzellikleri, bu İslam bahçesinin çiçeklerini, buketlerini biz takdim etmeye çalışıyoruz. Ha bunlar omuz omuza vermiş olurlarsa o zaman ne yapacaklar? Gerçekten omuz omuza 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olabilirler bu insanlar. Şimdi böyle olabilirler. Peki bu nasıl oluyor? Yani 4444 4 tane 4 yan yana yazıldığında böyle çıkıyor. 4444. Gerçekten bu kadar kuvvetli olur mu? Olur. Tarihte olmuş. Mesela diyor ki fiyeten kalileten, yani küçük bir topluluk galebet fiyeten kesireten, büyük bir topluluğa tarihte çok galip etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de de tespit edilmiş.
Üstün gelmiştir.
Üstün gelmiştir, galip gelmiştir. Şey mi ararsınız? Delil mi ararsınız? Öyle deliller var ki Musa Aleyhisselam mesela işte Mısır'dan çıkıyor. Kudüs civarına geldiğinde gerçekten koşsun yani kavmin cebabire dedikleri o güçlü kavimler orada. Bir bakıyorsunuz ki Musa Aleyhisselam'ın yanında bir avuç insan onlara galip geliyor. Davut Aleyhisselam efendime söyleyeyim, karşı düşman çok üstün olmasına rağmen adet itibariyle galip geliyor. İslam tarihine baktığımız zaman Bedir'de kaç kişi var?
300 Müslüman.
300 Müslüman. Düşman 900. Galip geliyor. Uhud'da gene öyle. Hendek Savaşı'nda yani Ahzab ordusu var. Hem de bütün Arap dünyasındaki çeşitli kabileler büyük büyük olmuşlar. Bir araya ordu toplamışlar. 10 bin kişilik bir güç. Baya büyük bir güçtür. 10 bin kişi az değil. O günkü tarihte. Peygamberimiz kaç kişi? 900 kişi, 1000 kişiyle anlatılıyor. 10 kat, 11 kat fazla. Ne yaptı? Galip geldi. Ve buna daha delil mi ararsınız? Yermuk'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabiler bu sefer omuz omuza verdiler. Ha, savaş meydanlarını gösteriyoruz ama yani savaş meydanının dışında da ekiple çalışmalar olmuş. Bir bakıyorsunuz ki yani Yermuk'ta da onu anlatayım. 10 bin kişilik İslam ordusu, 40 bin kişilik Bizans ordusu. Gene galip geliyor. Savaşın dışına çıkın. Bak sahabiler ittifak etmişler, omuz omuza vermişler. Bir bakıyorsunuz ta Maveraun Nehir deniliyor eski tabirle. Yani o Seyhun Ceyhun nehirlerinin ta arkaları, buharalara. Ta oralara gitmişse sahabi mezarları var. Ben gittim Taşe'ye, Mağrib'e, Mağrib, Fas, Tunus, Sivri. Oralarda sahabi mezarları var. Ta oralara gitmişler o zaman. Sahabiler ya. Bir avuç sahabi o gayretini kullanarak, insanlarla böyle diyaloğunu omuz omuza vererek, ekip ruhuyla çalışmışlar. Bir bir insanlara bu İslamiyet'i o günün imkansızlıkları içinde ulaştırmışlar. Ve başarılı da olmuşlar. Ve bir bakıyorsunuz ki İslamiyet gerçekten yeryüzünde kalabalık bir cemaat tarafından temsil edilir hale gelmiş. Evet, işte o zamanda bırakılan o miraslar böyleydi ve onlar işte fiyeten galile ayet-i kerimenin de tarifiyle küçük bir topluluk böyle bir galibiyetle, muzafferiyetle, üstünlükle, başarıyla neticeleniyor. Çünkü orada ittifak var. İttifak ihlas demektir. Hedefiniz Allah sizin rızası, Allah rızası hedef. Ve Allah rızası için bu ümmeti işte o Darüsselam denilen selam ülkesi, huzur ülkesi olan cennete insanları taşımaktır, götürmektir. Halisane bir şeydir. Art niyeti yok burada. Ne dünyevi çıkar var, ne de şahsi bir takım art niyetlerin var senin. Böyle bir halisane bir netice, gayrette neticesiz Cenab-ı Hak bırakmıyor. Peki 1444 kuvvetinde olur diyor. Bunun sırrı ne acaba? Rakamatik itibariyle aklımıza yatıyor da acaba bu dört kişi bir araya geldiğinde nasıl böyle olur diye şu son paragrafa girsek iyi olacak.
Evet, bu sırrı şudur ki
evet.
Hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır.
Evet, yani misal çok önemli. Yani demek bunun sırrı, ihlasın sırrı orada. 10 kişi düşünüyoruz. 10 kişi, 10 kişinin şimdi düşün. Bütün azaları çift çift yani 10 kişi ise 20 gözle görüyor demektir. 20 farklı açıdan meseleye yaklaşabiliyor. 20 farklı akılla değerlendiriyor bir meseleyi. Yani hedefi. Ondan sonra 20 elle sarılıyor bir işe. Şimdi böyle bir öyle bir güç meydana geliyor ki bir defa tek başına olduğunda insan o kadar güçlü olamaz. Ama 20 el, 20 göz, 20 akıl olduğu zaman bunların hepsi birleştiğinde işte 20 akıl sadece 20'de kalmıyor işte o. Birleştiği zaman 4444 kuvvetinde olmuş oluyor. Yani bu rakamatik tek tek ayrı ayrı olursa tamam 20 tane akıl dersin. 10 tane akıl dersin. Ama 10 tane akıl, 20 tane göz, 20 tane kulak, 20 elle eğer işe çalışıyorsa bu gerçekten 4444 kuvvetini verebilir bu. Yani yan yana gelmiş gibidir rakamatik değerler. Verebiliyor.
Yani rakamlarla ifade edildi. Yani 20 elle hani ondan sonra 10 işte tane akılla düşünme meselesi. Şimdi firmalar toplantı yapar. Ve özellikle yönetici mevkiinde olan birim sorumluları firmalarda bir araya gelirler. Hatta zaman zaman bunu tabana yayarlar. ve nedir mesele, firmayla ilgili bir konuyu hep beraber gündem maddelerinin çerçevesinde toplantıların gündemine göre herkes aynı konu üzerinde beyin fırtınası yapıyor.
Evet.
Ve bugün özellikle yani firmalarda, büyük şirketlerde baktığımız zaman çoğunlukla yönetici insanların aradığımız zaman telefonda bile diyorlar ki toplantıda, her zaman mı toplantı diye bazen de böyle şey yaparız.
Kızarız, evet. Ha,
demek ki burada bir sır var. Yani bugün dünyevi işlerde bile insanlar bir mevzu etrafında, şirketin bir mevzusu etrafında 10 kişi toplanıyor. Orada 20 tane gözle meseleye bakma, işte
onu akılla düşünme
hadisesi böyle cereyan ediyor.
Tabii mesela orada önemli olan yalnız şu. Yani mesela eğer böyle bir ekip oluşmuşsa o ekip arasında birisi bir görüş söyledi. Ha ben de işte şöyle görüyorum. O oradan görüyor. Bu buradan görüyor. Bir eşyayı bile ya elimize bir şey aldığımız zaman, şu mesela uzaktan kumandayı elimize aldığımız zaman şöyle önünden baktığım zaman tuşlar görünüyor. Arkasına baktığım zaman şirketin bir takım şeyleri ve uzak kumandayla ilgili teknik bilgiler görünüyor. Yan taraftan baktığın zaman herkes bir açıdan bakabilir. Bir açıdan değerlendirir. O zaman arkasından, önünden, sağından, solundan, her tarafından değerlendirildiği zaman, şimdi 10 tane akıl, 20 tane göz şunu tetkik ederse, bunun artık bütün fonksiyonları ortaya çıkmış olur. Ve netice itibariyle artık kumanda dediğimiz zaman, uzaktan kumanda dediğimiz zaman, bütün tarifini alabilirsin. Hata etmesi az olur burada. Şimdi burada gedik kalmaz. Fakat burada işte hayır, ben burada sadece tuşlar görüyorum, İşte teknik bilgiler yoktur bunda, sen çünkü bir taraftan baktın meseleye, dememek lazım.
Evet.
Ha ben şunu görüyorum, öteki de ben de şunu görüyorum, öteki ben de şunu görüyorum. Bu görüşleri hepsini bir araya birleştirecek pota. İşte böyle bir ittihat.
Evet.
Böyle bir görev birliği, taksimatı. Evet, işte Müslüman dediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in hizmetkarları, hizmetçileri dediğimiz zaman, bu İslam dünyasını ve bütün insanlığı o saadet diyarına çıkaracak, cennete götürecek bir geminin içerisinde böyle iki ruhlarıyla çalışan insanlar demektir. Birimiz diğerini tenkit edemeyiz. Bu gemi o tenkiti kaldırmaz. Bu İslam bünyesi, İslamiyet'in şahs-ı manevisi, İslam'ın kişiliği, mükemmel kişiliği kavgayı kaldırmaz. Birbirle rekabeti hiç kaldırmaz. Bilakis az önce söylendiği gibi, yani ekip ruhuyla da hareket etmeyi kaldırır ve ona layıktır. O layık olduğu şekilde de hareket edildiği için Cenab-ı Hak o insanlara muvaffak edecektir. Çünkü ihlasın temeli orada, samimiyetin temeli orada.
Burada bir şey var, bir cümleyle müsaade ederseniz girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi o da şu, İslami özellikle yani bir takım faaliyetler üzerinde bakıyoruz günümüzde. İşte dünyevi bir takım çıkarlar ya da siyasi bir takım şeyler diye bir takım böyle çamur atılabiliyor ya da böyle görüşler öne sürülebiliyor. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri'nin başka yerlerde de söylüyor. Yani dinin maksadı, birinci derecede hedefi ve gayesi insanlığın saadet-i ebediyeye erişmesi, imanının kurtulmasıdır.
Evet, evet.
Yani ahirettir hedef. Burada da verdi gayet net bir şekilde. Darüsselam'a ulaşmaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu o selam memleketine ulaşmaktır. Yoksa dünyevi ufak tefek şeyler dinin hedefi de olamaz. Gayet yani onu insanlara bunu tavsiye etmiyor din yani. Kur'an bunu tavsiye etmiyor.
Evet.
Yani hedefi küçültüyor o zaman. Halbuki bugün küçük hedeflerle Müslümanlar itham edilebiliyor.
Evet. Yani
demek ki bu hassas bir
senin
konu.
Senin bir dünyevi çıkarın var. Senin şunun var. Senin işte bir hedefin var senin ulaşmak istediğin. Yani dünyevi bir hedefin var. Veya siyasi bir hedefin var veya işte bir çıkar hedefin var gibi bir takım şeylerle itham ediliyor. Tabii bu ithama mahal vermemek lazım.
Yani İhlas meselesi burada tüm meselelerdeki nihai hedefin, hı-hı, faaliyetlerdeki nihai gayenin, çünkü gayede ittifak, evet, faaliyette tesanüt, hı-hı, dayanışma, birlik, beraberlik, kardeşlik, hı-hı, niçin? Manevi bir hedef için yani.
Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz, evet. Yani bu nokta çok hassas bir nokta aslında.
Evet.
Ki bu bayramdan önceki bir programdaydı zannedersem, bu İhlas Risalesi'ne başlamadan önceki bir programda orada hiç herhangi bir, yani Kur'an ve iman hizmetinde diyor Bediüzzaman, herhangi bir dünyevi maksat şey yapmıyorum. Hatta Sırf Allah rızası için yaptığımdan dolayı bu hizmete diyor başkalarından ya maddi yardımlar bile almıyorum. Yani veya başkalarının maddi desteklerini de beklemiyorum. Bu nokta tabii olunca belli zaman sol elinin sadece çekebileceği kadar bir dünyevi yükü var. İşte o kadardır.
Dünyasını bir sepetine sığdıran adam.
Kimse de onu işte dünyevi çıkar için bu işi yapıyor diyemiyor. Müslüman da böyle olmalı aslında. Yani malzeme vermeyecek. Yani malzeme zaten Müslüman'a olmamalı böyle bir verecek malzemesi. Çünkü hedef çok saf, çok net ahirettir hedef.
Evet.
Allah'ın rızasıdır. Evet değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize gerçekten başta ben olmak üzere, üç defa söylüyorum ben, evet ben olmak üzere. Cenab-ı Hak hepimize gerçek ihlası, gerçek samimiyeti, gerçek o saflığı nasip etsin hepimize diyoruz.
Amin diyoruz.
Ve bu ümmet-i Muhammed'e hepimizi layık etsin. Hoşçakalın efendim.